Dostoyevski, Suç ve Ceza, 39. Bölüm. Sibirya, geniş ve ıssız bir ırmağın kıyısında Rusya'nın il merkezlerinden bir kent. Kentte bir kale, kalede bir zindan var. Rodion Raskolnikov, ikinci dereceden kürek mahkumu olarak 9 aydır bu zindanda. Cinayetin üzerinden 1,5 yıla yakın bir zaman geçti. Yargılanması sırasında fazla güçlük çıkmadı. Suçlu olayları karıştırmadan, bunları kendi yararına değiştirmeye kalkışmadan, gerçekleri çarpıtmadan ve en küçük ayrıntıyı bile unutmadan, kararlı bir tutumla ve açık, anlaşılır bir şekilde eski ifadesini tekrarladı. Cinayeti nasıl işlediğini en küçük noktasına dek açıkladı. Cinayetten sonra, koca karının elinde bulunan rehinin, üzerinde madeni bir levha bulunan kağıda sarılı tahta parçası gizini açıkladı, maktulden anahtarları nasıl aldığını anlattı, anahtarları tarif etti, çekmeceyi, hatta çekmecenin içinde nelerin bulunduğunu anlattı. Lizaveta'nın öldürülmesi bilmecesini açıkladı. Kohun, onun ardından da üniversite öğrencisinin gelip kapıyı nasıl çaldıklarını, hatta bunların aralarındaki konuşmaları anlattı. Cinayetten sonra merdivenlerden inişini, bu sırada Mikolka ile Mitka'nın bağırışmalarını duyarak boş daireye gizlenişini, evine dönüşünü anlattı. En sonra da Veznosenski Caddesi'nde bir avluda hemen kapıya yakın bir yerde bulunan taşı gösterdi. Çaldığı şeylerle para çantası gerçekten de tam altında bulundu. Kısacası olay tümüyle aydınlandı. Yalnız savcı ile yargıçlar, katilin çaldığı şeyleri bir taşın altına gizleyip bunlardan yararlanmayışına, bundan da önemlisi, çaldıklarını ayrıntılı olarak hatırlayamaması bir yana, bunların sayısında bile yanılmasına çok şaşırdılar. Özellikle de para çantasını bir kez olsun açmamış olması, içinde kaç para bulunduğunu bilmemesi onlara pek inandırıcı görünmedi. Çantadan 317 gümüş ruble ile 3 tane 20 kapiklik çıktı. En üstteki birkaç banknot uzun süre toprak altında kalmaktan bozulmuştu. Sanığın bütün öteki konularda hem de kendiliğinden gerçeği olduğu gibi açıklamasına karşılık bu konuda neden ısrarla yalan söylediğini anlayabilmek için çok uğraştılar. Sonunda yargıçlardan bazısı, özellikle de ruh bilimci olanlar, sanığın çantayı açmadan, dolayısıyla da içinde ne bulunduğunu bilmeden taşın altına gizlemesinin mümkün olabileceğini kabul ettiler. Buradan yola çıkarak da cinayetin geçici bir delilik nöbetiyle, yani başkaca hiçbir amaç taşımaksızın, hiçbir yarar gözetmeksizin, yalnızca öldürme ve soyma saplantısıyla işlendiği sonucuna vardılar. Günümüzde kimi suçlar için sık sık uygulanmasına çalışılan yeni moda, geçici delilik nöbeti teorisi tam zamanında yetişmişti. Öte yandan, Raskolnikov'un cinayetten önce de hipokondrik bir durum gösterdiği, Doktor Zosimov, eski arkadaşları, ev sahibesi ve hizmetçi kız gibi pek çok tanıkça doğrulandı. Bütün bunların Raskolnikov'un sıradan bir katil, bir haydut, bir soyguncu değil, daha değişik bir şey olduğu sonucuna varılmasında büyük payı oldu. Bu görüşü savunanlar, katilin kendini hemen hemen hiç savunmaya çalışmadığını üzülerek izlediler. Onu cinayete ve soyguna yönelten şeyin ne olduğu şeklindeki sorulara açıkça ve gerçeğe kaba bir bağlılıkla bütün bunların nedeninin içinde bulunduğu iğrenç koşullar, yoksulluğa, umarsızlığa, maktulden almayı umduğu 3000 ruble ile hayat yolunda hiç değilse ilk adımlarını atabilmek arzusu olduğunu söyledi. Korkak ve alçak bir insan olması ve içinde bulunduğu yoksullukla uğradığı başarısızlıkların da bu durumunu kışkırtmasıyla karar vermişti cinayeti. Gelip suçunu itiraf etmesinin özellikle hangi etkilerle olduğu sorusuna da duyduğu içten pişmanlık olarak cevap verdi. Neredeyse kaba denebilecek cevaplardı bütün bunlar. Ancak işlenen suça göre verilen ceza beklenenden çok hafif oldu. Katilin kendini haklı çıkarmaya çalışmaması bir yana, adeta kendini suçlamak isteğinde olmasının bir payı olabilirdi bunda. Olayın bütün özel yanları, cinayetin işlenişindeki tuhaflık dikkatlerden uzak tutulmamıştı. Katilin cinayetten önceki hastalıklı durumu, içinde bulunduğu yoksulluk en küçük bir kuşkuya yer bırakmaksızın ortadaydı. Çaldığı şeylerden yararlanmamış olması, kısmen içinde uyanan pişmanlık duygusuna, kısmen de cinayet sırasında akli dengesinin yerinde olmayışına verildi. Talihsiz Lizaveta'nın öldürülüşü, bu son varsayımı güçlendiren bir olguydu. İki kişiyi öldürürken kapıyı açık unutan bir adam vardı ortada. Son olarak da ruhsal bir çöküntü içinde bulunan bir fanatiğin, yani Nikolay, suçu üzerine alarak olayı tam anlamıyla Arap saçına döndürdüğü bir sırada, üstelik ortada kendisi aleyhine hiçbir delil, en ufak bir şüphe yokken Porfiri Petrovic sözünü tümüyle tutmuştu. Kendiliğinden gelip itirafta bulunması cezanın hafifletilmesinde belirleyici etkenler oldu. Ayrıca sanığın durumunu hafifletici, hiç beklenmedik başka bazı açıklamalar daha yapıldı. Eski üniversite öğrencilerinden Razumihin, sanık Raskolnikov'un üniversitede öğrencilik ettiği yıllarda cebinde kalmış son parayla yoksul ve veremli bir arkadaşına yardım ettiğine ve bu yardımın 6 ay sürdüğüne ilişkin bir yerlerden topladığı bilgileri mahkemeye kanıt olarak sundu. Sanık, veremli arkadaşının ölmesinden sonra arkadaşının güçlük içindeki sakat ve yaşlı babasıyla ilgilenmiş, çünkü 13 yaşından beri çalışarak arkadaşı bakmaktaymış sakat babasına, adamcağızı hastaneye yatırmış, sonunda oğlunun ardından o da ölünce kendi parasıyla gömmüştü. Bütün bu bilgilerin Raskolnikov'un yazgısının belirlenmesinde olumlu etkileri oldu. Sanığın eski ev sahibesi, ölen nişanlısının annesi Dul Zarnisina da Piyati Uglov da eski evlerindeyken sanığın geceleyin çıkan bir yangında alevler içindeki bir daireden iki küçük çocuğu kurtardığına, bu sırada kendisinin de yanarak yaralandığına ilişkin tanıklık etti. Bu olay titizlikle araştırıldı ve pek çok tanık tarafından daha doğrulandı. Kısacası kendiliğinden gelip itirafta bulunması ve başka bir takım hafifletici nedenler dikkate alınarak suçlu topu topu ikinci dereceden 8 yıl kürek cezasına çarptırıldı. Razumihin davanın başladığı sıralarda hastalanan Pulheria Aleksandrovna'yı ve dava ile ilgili bütün görüşmeleri düzenli olarak izleyebilmek için ve hem de Avdotya Romanovna ile sıkça görüşebilmek için demiryolu üzerinde ve Petersburg'a yakın bir ilçede ev tutmuştu. Pulheria Aleksandrovna'nın hastalığı oldukça tuhaf, sinirsel bir hastalıktı. Belki tümüyle bir çıldırma değildi ama buna benzer bir şeydi. Dunya kardeşiyle son görüşmesinden dönüşünde annesini ateşler içinde sayıklar durumda bulmuştu. Hemen o akşam Razumihin'le oturup annesinin kardeşiyle ilgili sorularına nasıl cevap vereceklerini kararlaştırmışlar ve hatta Raskolnikov'un sonunda kendisine para ve ün sağlayacak bir görevle sınırda uzak bir yerlere gönderileceği hikayesini uydurmuşlardı. Ama Pulheria Aleksandrovna'nın ne o akşam ne de daha sonra bu konuda hiçbir şey sormaması, tam tersine oğlunun ani gidişiyle ilgili olarak onun da kendince bir hikayesinin bulunması onları çok şaşırtmıştı. Oğlunun nasıl gelip kendisiyle vedalaştığını gözyaşları içinde anlatıyor, bu arada son derece önemli ve gizemli bir takım noktaları yalnızca kendisinin bildiğini ima ediyor, Rodya'nın çok güçlü düşmanları olduğunu, hatta bu yüzden gizlenmesi bile gerektiğini söylüyordu. Ortadaki bazı engeller kalkınca oğlunun son derece parlak bir geleceği olacağından hiç kuşkusu yoktu. Onun zamanla bir devlet adamı bile olacağına, yazdığı makalenin ve edebiyat alanındaki parlak yeteneğinin bunun kanıtı olduğuna Razumihin'i inandırmaya çalışıyordu. Bu makaleyi elinden hiç düşürmüyor, bazen yüksek sesle okuyor, bir onunla uyumadığı kalıyordu. Ama berikilerin de bundan ısrarla kaçınmalarına ve yalnızca bu durumun bile onu kuşkulandırmaya yetecek bir şey olmasına rağmen Rodya'nın şu anda nerede bulunduğunu hemen hiç sormuyordu. Sonunda onun bazı noktalardaki tuhaf susuşundan korkmaya başladılar. Örneğin eskiden Petersburg'a gelmezden önce yalnızca sevgili Rodya'sından gelecek mektupların umuduyla yaşarken şimdi ondan bir tek bile mektup gelmeyişinden neredeyse hiç yakınmıyordu. Dünya için anlaşılmaz bir şeydi bu durum ve onu son derece kaygılandırıyordu. Annesinin oğlunun yazgısıyla ilgili olarak korkunç bir şeyler sezinlediğinden ve çok daha korkunç bir şeyler duyma korkusuyla soru sormaktan kaçındığından kuşkulanıyordu. Öyle ya da böyle, Dünya annesinin tam anlamıyla aklı başında denilebilecek bir durumda olmadığını açıkça görüyordu. Bununla birlikte Pulheria Aleksandrovna iki kez konuşmayı öyle bir noktaya getirip dayandırdı ki Rodya'nın şu anda bulunduğu yeri anmadan kendisine bir cevap verilmesi imkansızdı. Sorusuna doyurucu olmaktan uzak, kuşkulu bir takım cevaplar alınca yüzü asıldı, uzun süre üzüntülü bir sessizliğe gömüldü. Sonunda Dünya durmadan yalan söylemenin ve bir şeyler uydurmak zorunda kalmanın güçlüğünü görerek belli noktalarda hiç konuşmamaya karar verdi. Ancak zavallı annenin korkunç bir şeylerden kuşkulanmakta olduğu her geçen gün biraz daha belirginleşiyordu. Kuşkusu neredeyse gözle görülür bir hal almaya başlamıştı. Bu arada Dünya, Svidrigailov'la aralarında geçen sahneden sonra, yani şu son uğursuz günden bir gün önce Geceki sayıklamalarını annesinin duymuş olduğuna ilişkin kardeşinin söylediklerini hatırladı. Gerçekten de o gece sakın bir şeyler duymuş olmasındı. Günlerce hatta bazen haftalarca süren üzüntülü bir suskunluktan, sessiz gözyaşlarından sonra kadıncağız histeriye tutulmuşçasına canlanıyor, oğlundan, ona ilişkin umutlarından, gelecekten söz etmeye başlıyor, susmak bilmiyordu. Hayalleri çok tuhaf oluyordu, ne derse evet diyorlar, kendisini avutuyorlardı. Sözlerini evetleyip durmalarının kendisini avutmak için olduğunu belki o da fark ediyordu ama yine de konuşmaktan geri durmuyordu. Suçlunun teslim olup suçunu itiraf etmesinden 5 ay sonra mahkeme sonuçlandı. Razumihin görüşme imkanı doğar doğmaz gidip hapishanede Raskolnikov'u gördü. Sonya da öyle. Sonunda ayrılık saati gelip çattı. Dunya kardeşine bu ayrılığın çok uzun sürmeyeceğine yemin etti. Razumihin de öyle. Genç ve ateşli Razumihin coşkun hayal gücüyle gelecek üzerine planlarını yapmıştı bile. İlerideki 3-4 yıl içinde olanaklar el verdiği ölçüde gelecekteki zenginliklerinin hiç değilse temelini atacaklardı. Biraz para biriktirip her bakımdan toprağı zengin, işçisi, insanı ve sermayesi az Sibirya'ya göçecekler, Rodya'nın bulunduğu kente yerleşecekler ve hep birlikte yepyeni bir hayata başlayacaklardı. Ayrılırken hep sağladı. Raskolnikov son birkaç gündür çok düşünceliydi. Durmadan annesini soruyor, onun için kaygılanıyordu. Kaygısı düpedüz bir üzüntü haline alınca Dunya telaşlanmaya başladı. Annesinin hastalığını ayrıntılarıyla öğrenince Raskolnikov'un yüzü iyice karardı. Bütün bu süre içinde Sonya'ya karşı nedense hiç konuşkan değildi. Sonya, Svigrigailov'un kendisine bıraktığı parayla Raskolnikov'un da içinde bulunacağı mahkum kafilesini izlemek üzere çoktan hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu konuda aralarında hiçbir konuşma geçmemişti ama ikisi de bunun böyle olacağını biliyordu. Son vedalaşmalarında Dunya ile Razumihin'in onun cezasının bitmesinden sonra hepsini bekleyen mutlu hayat üzerine verdikleri tutkulu güvenceyi dudaklarının ucunda tuhaf bir gülümsemeyle dinledi. İçinden bir ses ona annesinin hastalığının çok yakında bir felaketle sona ereceğini fısıldıyordu. Sonunda o ve Sonya yola koyuldular. 2 ay sonra Düneşka Razumihin ile evlendi. Buruk sessiz bir düğün oldu. Çağrılar arasında Porfiri Petrovich ile Zosimov da vardı. Son zamanlarda Razumihin'in yüzüne bir ciddiyet, bir kesin kararlılık anlatımı gelip yerleşmişti. Dunya, onun bütün tasarılarını gerçekleştireceğine körü körüne inanıyordu. Nasıl inanmasın? Razumihin'in her davranışı çelikten bir iradenin yansıması gibiydi. Bu arada fakülteyi bitirmek için yeniden derslere devam etmeye başlamıştı. Durmadan geleceğe ilişkin planlar yapıyorlardı. İkisinin de 5 yıl içinde Sibirya'ya yerleşeceklerine inançları tamdı. O zamana kadar da Sonya'ya güveniyorlardı. Pulheria Aleksandrovna kızının Razumihin'le evlenmesini sevinçle karşıladı. Ancak nikahtan sonra daha bir tasalı, daha bir kaygılı olduğu görüldü. Razumihin ona güzel anlar yaşatabilmek çabasıyla üniversiteli gençle hasta babasını, Rodya'nın geçen yıl 2 çocuğu nasıl ölümden kurtardığını, bu arada kendinin yanarak yaralandığını anlattı. Bu 2 haber, akli dengesi zaten yerinde olmayan Pulheria Aleksandrovna'yı iyice coşturdu. Her yerde bunlardan söz ediyor, gerçi Dunya onu hiç yalnız bırakmıyordu ama sokakta bile bunları konuşuyordu. İçinde başkalarının da bulunduğu arabalarda, dükkanlarda kendisini dinleyecek birini buldu mu hemen sözü oğluna, oğlunun makalesine getiriyor, üniversiteden bir arkadaşına nasıl yardım ettiğini, 2 küçüğü yangından kurtarırken nasıl yaralandığını anlatıyordu. Duneşka onu nasıl susturacağını bilemiyordu. Hasta haliyle böylesine heyecanlanmasının sakıncası bir yana, bu yakınlarda görülen dava dolayısıyla Raskolnikov'un soyadını hatırlayan birinin ona cinayetten söz etmesi tehlikesi de vardı. Pulheria Aleksandrovna oğlunun yangından kurtardığı 2 çocuğun annesinin adresini de öğrenmiş, ısrarla gidip onu görmeyi de istiyordu. Sonunda tedirginliği, kaygıları son kertesini buldu. Durup dururken ağlamaya başlıyor, sık sık hastalanıyor, ateşler içinde sayıklıyordu. Bir gün yaptığı hesaplara göre Rodya'nın yakında gelmesi gerektiğini bildirdi. Çünkü oğlu kendisiyle vedalaşırken 9 ay sonra döneceğini söylemişti, bunu çok iyi hatırlıyordu. Evi düzenlemeye, oğlunu karşılamak için hazırlıklar yapmaya başladı. Ona bir oda ayırmıştı, kendi odasına. Mobilyaları temizliyor, perdeleri yıkıyor, yeni perdeler asıyordu. Dunya onun bu durumundan kaygılanmakla birlikte hiçbir şey söylemiyor, Hatta odanın düzenlenmesinde, kardeşinin karşılanması işlerinde ona yardım ediyordu. Sevinçli düşlerden gözyaşları, delice kuruntular içinde geçen bu gerilimli hazırlık gününün gecesi hastalandı. Sabahleyin ateşi yükseldi, sayıklamaya başladı. Humma olduğu anlaşıldı. 2 hafta sonra da öldü. Sayıklamaları sırasında oğlunun korkunç yazgısı üzerine sandıklarından çok daha fazla kuşkuları olduğu sonucu çıkarılabilecek sözler kaçırmıştı ağzından. Raskolnikov'un daha Sibirya'ya varır varmaz, Petersburg'la düzenli bir mektuplaşma sağlanmış olmasına rağmen annesinin ölümünden uzunca bir süre haberi olmadı. Mektuplaşma her ay Petersburg'a Razumihin'in adına düzenli olarak bir mektup yollayan ve yine her ay Petersburg'dan bir mektup alan Sonya aracılığıyla sağlanıyordu. Dunya ile Razumihin, Sonya'nın mektuplarını başlangıçta kuru ve doyurucu olmaktan uzak buluyorlardı. Ama daha sonra her ikisi de bunların daha iyi yazılamayacağını kabul ettiler. Çünkü sonuç olarak mutsuz kardeşlerinin yazgısı üzerine en doğru, en geniş bilgiyi bu mektuplardan ediniyorlardı. Sonya'nın mektupları gündelik yaşayışla ilgili gerçeklerle doluydu. Raskolnikov'un kürek yaşayışını en yalın, en açık sözlerle dile getiren mektuplardı bunlar. Bu mektuplarda Sonya ne kişisel umutlarından, duygularından söz ediyor ne de geleceğe ilişkin bir takım öngörülerde bulunuyordu. Raskolnikov'un ruhsal durumunu açıklamaya çalışan satırlar da yer almıyordu mektuplarında. Bunun yerine Sonya yalnızca gerçekleri, yani onun kendi sözlerini aktarıyor, sağlığıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veriyor, falan günkü görüşmelerinde kendisinden neler istediğini, ne gibi ricaları olduğunu, neler sipariş ettiğini yazıyordu. Sonya bütün bu bilgileri son derece zengin ayrıntılarıyla yüklü olarak verdiği için sonuçta Sibirya'daki mutsuz kardeşin hayali son derece açık ve net bir tablo olarak kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Hem bunda bir yanlışlık da olamazdı çünkü gerçek olaylardı söz konusu olan. Ancak Dunya ve kocası bu haberlerde bilhassa da başlangıçta gönüllerine su serpici bir yan bulamıyorlardı. Çünkü Sonya'nın onlara yazdığı aşağı yukarı hep şöyle şeyler oluyordu. Raskolnikov'un yüzü hep asıktı, konuşmuyordu. Hatta Sonya'nın Petersburg'dan aldığı mektuplardan ilettiği haberlerle bile hiç ilgilenmiyordu. Zaman zaman annesini soruyordu. Onun gerçeği tahmin etmeye başladığını görerek Sonya sonunda annesinin öldüğünü söylemiş ama büyük bir şaşkınlıkla bu haberin bile onu fazlaca etkilemediğini görmüştü. En azından dış görünüşünden bu izlenimi edinmişti. Sonya bu arada kendi içine kapanmış görünmesine rağmen yeni hayatını sakince kabul ettiğini, durumunu çok iyi anladığını, yakında her şeyin yoluna gireceği gibi onun durumundakilere özgü bir takım umutlara kapılmadığını, hatta daha önceki hayatıyla pek az benzer bir yanı olmasına rağmen yeni çevresinde hemen hiçbir şeyi yadırgamadığını yazıyor, sağlığının çok iyi olduğunu bildiriyordu. Kaytarmadan gönderildiği her işe gidiyordu. Yemek konusunda kayıtsızdı ama pazar ve bayram günleri verilenler dışında bu yemekler o kadar kötüydü ki sonunda kendisine her gün çay yapabilmek için onun Sonya'nın teklif ettiği bir miktar parayı seve seve kabul etmişti. Geri kalan şeyler içinse hiç üzülmemesini çünkü onun varayuva koşturup durmasının kendisini yalnızca rahatsız ettiğini söylemişti. Sonya daha sonra onun hapishanede herkesle birlikte genel bir koğuşta kaldığını, bu koğuşun içini görmemiş olmakla birlikte dar, pis ve sağlığa aykırı bir yer olduğunu tahmin ettiğini yazıyordu. Yine Sonya'nın yazdığına göre Raskolnikov tahta bir ranzada bir keçe parçasının üzerinde yatıyordu ve başkaca hiçbir şey istemiyordu. Onun böyle kaba ve yoksul yaşaması önceden verilmiş bir karar uyarınca değildi. Hayatının maddi yanına duyduğu kayıtsızlıktan, aldırmazlıktan ileri geliyordu bu. Sonya, Raskolnikov'un onun ziyaretleriyle hiç ilgilenmediğini de açıkça yazmıştı. Bilhassa da ilk zamanlarda Raskolnikov onun gelişlerine ilgi duymak şurada dursun, hatta onunla konuşmuyor, ona kızıyor, kaba davranıyordu. Ama gitgide bu ziyaretler onun için bir alışkanlık, dahası bir gereksinim haline almıştı. Hatta bir seferinde Sonya hastalanıp da birkaç gün ziyaretine gidemeyince çok üzülmüştü. Bayram günleri Raskolnikov'un birkaç dakikalığına çağrıldığı hapishane kapısında ya da hapishane içindeki karakolda görüşüyorlardı. Diğer günlerde ise Sonya onun çalıştığı yerlere gidiyordu. Burası ya bir işlik, ya bir tuğla harmanı ya da İrtiş Irmağı kıyısındaki odun depoları olabiliyordu. Sonya kendisiyle ilgili olarak verdiği haberlerde ise kent halkından tanıdıklar edindiğini, hatta kendisini gözetip koruyanların bile bulunduğunu, terziliğe başladığını, kentte kendisinden başka hemen hiç kadın terzisi bulunmadığı için pek çok evce aranan bir insan haline geldiğini bildiriyordu. Bu sayede Raskolnikov da hapishane yöneticilerince korunup kollanmaya başlamış, kendisine daha hafif işler gördürülür olmuştu. Ama Sonya onlara bundan söz etmemişti. Derken Sonya'nın Raskolnikov'un herkesten kaçtığından, hapishanedeki öteki mahkumların onu sevmediklerinden söz eden bir mektubu geldi. Bazen günlerce konuşmuyordu ve rengi iyice solmuştu. Dunya zaten Sonya'nın son mektuplarında özel bir heyecan, bir telaş sezmekteydi. Ve son mektubunda Sonya onun ağır hastalandığını, hastanenin mahkumlar koğuşunda yatmakta olduğunu bildirdi. 39. bölümün sonu.